Ayrım 23.
Neydi lokantadaki o adamlar akıl sır ermez Kavlakzade'ye? Yürüye yürüye iskeleye geldiler. Kadri Kaptan onları bekliyordu. Kahvenin önünde karşıladı. İskeleye indiler, tekneye bindiler. Kadri Kaptan kamerada Ağa Efendi'ye yatak hazırlamıştı. Melek Hatun da köşelerine iri mor menekşeler işlediği yastıklar koymuştu yatağın içine. Ağa Efendi serili yatağı görünce bir Poyraz'a, bir Kadri Kaptan'a baktı, gülümsedi. Soyundu, yatağa girdi. Çarşaflar, yastıklar, sakız kokuyordu. Lokantada oturan, çarktan çıkmışçasına birbirine benzeyen, gözlerini kırpmamacasına Poyraz'a dikmiş bakan, altın saat kordonları göbeklerinin üstünde parlayan kişiler hiç gözlerinin önünden gitmiyordu. Bellerindeki tabancalar da açık ceketlerinin altından gözüküyordu. Tetikteydiler. Neredeyse hepsi aynı anda tabancalarını çekecek, Poyraz'ın üstüne boşaltacaklardı. Ağa Efendi eski kurt. Bu beş kişiden kuşkulandı da ayağa kalktı. Kavlakoğlu Remzi'nin Poyraz'dan ödü patlıyor. Korkusu da gittikçe azıyor. Poyraz bu adada yaşadıkça o her gün biraz daha ölecek. Poyraz'dan gözü korkmuş. Hangi sebepten olursa olsun ya Poyraz ölecek bu yakınlarda ya da Kavlak Remzi. Poyraz bu durumu biliyor mu? Bilmiyorsa da bu gece anlamıştır. Bir insan bir insanın yüzüne karşı hiç çekinmeden onu bu kadar överse işin içinde çok önemli bir iş var demektir. İnsan ancak ölü bir insana bu kadar yaltaklanabilir. Kavlakoğlu Remzi gibi insanlar gece adamı öldürür ya da öldürtürler. Sabahleyin de cenazesine gider, cenaze namazını kılar, ağlayarak tabutunun altına girer, mezarına kadar götürürler. Poyraz da bunu biliyor. Biliyor ki çiftliği aldığımıza çok sevindi. Çiftlik ada gibi değildir. Ada yarın dolarsa ne giren ne çıkan belli olur. Oysa çiftliği biz muhkem çevirtir, 10 tane keskin nişancı koyarız içine, kapılarına da Poyraz her şeyin farkında ya, elinden bir gelir yok. Zehra da hiçbir şey bilmiyorsa da Poyraz'ın tedirginliğinden bir şeyler seziniyordur. Böylesi yakışıklı, bilgili, bir de savaş kahramanı bir insan niçin gelsin de kuş uçmaz, kervan geçmez bir adaya sığınsın? Zehra bunu hiç düşünmüyor mu? Belki de hiçbir ilişkileri yok. Olmasın. Ben Girit'e dönsem de o benimle döner öldürüleceğine. O da bütün Çerkezler gibi sürgünde. Ha Girit, ha Türkiye. Onun için ne fark eder ki? Köyü de kalkmış, gitmiş. Nereye gittiğini de bilinmiyor. Kardeşleri, anası, babası da yok. Bu köy nereye gitti? Poyraz düşünse, eliyle koymuş gibi köyün nereye gittiğini bulur. Hele dur bakalım. Birlikte düşünürsek bu işi belki de çözeriz. Zehra Poyraz'a çok güzel bakıyor. Poyraz da öyle. Biz buradan gidemezsek, kızlar da çeyiz sandıklarını açmazlar. Ölürken analarına ne söz verdiler? Ne istemiştir anaları bunlardan? Babanızı ölünceye kadar yalnız bırakmayın demiştir. Bir de ölünceye kadar çeyiz sandığınızı açmayın demiştir. Anaları kızlarına böyle bir vasiyette bulunabilir mi? Bu büyük bir zalimlik olmaz mı? Bir ananın dili kızlarına bu sözleri söylemeye varır mı? Gece boyunca hiç uyumadı. Aşklarını, düşüp kalktığı Türk, Yunan kızlarını düşündü. Karısını çok sevmişti. Böylesine güzel, iyi huylu bir kızı bulunmasaydı, hiç mi hiç evlenmeye niyeti yoktu. Ve denizden geldi, denize gitti. Sabaha karşı kalktı, kıç üstünden denize işedi. Tekne birazcık sallansa düşecekti. Korktu, geldi yatağına uzandı. Sabaha kadar gözleri açık yatakta bekledi. Sabahın belli belirsiz ilk ışıkları kamaranın küçücük penceresinden içeriye girince yataktan çıktı, giyindi, denizden bir kova su çekti, elini yüzünü yudu, ayağa kalktı, sağa dönünce yanında Poyraz'ı gördü. Efendim kahvaltı hazır, buyurmaz mısınız? Sen kahvaltını yaptın mı? Hayır efendim. Geç kalktım. Kamaranın deliğinden ışık geçti, girdi içeriye herhal. Kadri Kaptan. O kahvaltısını çoktan yaptı. Tekneyi sabaha kadar o mu kullandı? Birlikte kullandık. Nöbet bendeydi. Onu deniz beyazken uyandırdım. Baş üstüne serdikleri sofraya bağdaş kurup oturdular. Sofraları zengindi. Keyifle kahvaltı yaptılar, kalktılar, kameraya sırtlarını dayayıp denize baktılar. Deniz dümdüzdü, ışıklar pul pul düşüyordu denize. Kırmızı uzun çizgiler, karşıdaki dumana batmış dağın dibinden çıkıyor, ince bir maviyi ardında sürükleyerek denizin öteki ucunda, üstünden ak bulutlar akan dağın altında tükeniyordu. Denizin orta yeri inanılmaz aydınlıkta tüterken, kıyılar belli belirsiz bir duman altındaydı. Bu sabah Poyraz'ın yüzünden mutluluk taşıyordu. Bu, Ağa Efendi'nin gözünden kaçmadı. Ben de kızların analarına kavuşmak için yola düştüğümde mutluluktan uçardım. Poyraz'ın yüzüne uzun bir süre, gözlerini ondan alamadan baktı. Poyraz da gözlerini denize dikmiş, gökten pul pul düşerek denize dağılan ışıklara bakıyor, yüzündeki gözler onu tedirgin ediyordu. Gene de içi mutluluktan taşıyordu. Poyraz oğlum, buyurun efendim. Her şey yapacak. Her şey meydanda. Meydanda efendim. Her şeyi, olup biteni apaçık konuşmalıyız. Ağa efendinin yüzü gergin, sesi sertti. Poyraz şaşkındı. İçi her şeye karşın daha mutluluktan dolup taşıyordu. Lokantadaki kişilere herhalde dikkat etmişsindir. Ettim efendim. Gözlerini kırpmadan sana bakıyorlardı. Bakıyorlardı. Elleri tabancalarının üstündeydi. Üstündeydi. Hepsi de çarktan çıkma. Çarktan çıkma. Ağa efendi birden sustu. Ötelere bakarak düşüncelere daldı. Alnı kırıştı. Neden sonra? Her şey açıkta. Biz de açık konuşacaktık, değil mi? Açık konuşacaktık. Zaten sizinle her zaman açık konuştuk efendim. Kavlakzade Remzi lokantada yoktu. Biz lokantaya girdiğimizde öyle değil mi? Yoktu efendim. Öyle birdenbire nereden çıktı? Bilemiyorum. Lokantaya girer girmez o 5 kişi ayağa kalktı, gördün mü? Gördüm. Ayağa kalkanlara Remzi çok kızdı. Onlara selam vermeden doğru bizim masamıza geldi. Geldi efendim. Yalnız sana konuştu. Seni göklere çıkardı. Bu ne demektir biliyor musun? Düşünüyorum. Senden çok korkuyor. Korkuyor. Korkusu günler geçtikçe daha azacaktır. Korkusu aza aza nereye varacaktır? Ben bu insanları yakından bilirim. Böyle azmış, sona varmış, dayanmış korkuların sonu nasıl kapanır? Bu insanlar ya kendilerini öldürürler ya da karşısındakileri. Remzi'nin çılgıncasına korktuğu kim var karşısında? Ne düşünüyorsun? Düşünüyorum efendim. Seni niçin bu kadar göklere çıkardı? Senin buralardan gitmeni istiyor. Sen gidersen önü açılacak. Şimdi her gün biraz daha kanına susuyor. Her gece yatağına girerken onu kaç silahlı kişi bekliyor biliyor musun? Bilmiyorum. En az 7 keskin nişancı. Onun korkusunu nasıl keseriz? Teklif ettiği 3 adayı kabul edersen her şey biter. Buralarda boş 3 ada yok ki. Bizde adalar satılır mı ki? Adalar devletin değil mi? O 5 adam? Bilemiyorum. O adamları hiç görmedim. Emir Selahattin'den hiçbir haberin var mı? Yok efendim. Bu adamları kimden öğrenebiliriz? Belki Hayri Efendi, Üzeyir Han bilebilirler. Güldü. Belki Kavlakzade Remzi de biliyordur. Bu kasabaya geldiklerine göre nasıl olsa birileri biliyordur. Öğrenmeye çalışacağım. Öğleye doğru adaya geldiler. Kızlar, Lena, Melek Hatun, Kadri Kaptan'ın teknesini uzaktan görmüşler. İskeleye koşmuşlar, bekliyorlardı. Önce kızlar babalarını kucakladılar. Arkasından Melek Hatun, Ağa Efendi'nin elini sıktı. Sonra Poyraz'ın. Hoş geldiniz, dedi. Lena da oğlusunu kucakladı. Lena'nın ardından kızlar Poyraz'ın elini sıktılar. Zehra'nın yüzü pespembe olmuş, terlemişti. Poyraz'ın elini sıkarken titriyordu. Sonunda tekneden Kadri Kaptan çıktı. Onu da sevinçle karşıladılar. Şimdi hep birden Ağa Efendi Sultanımıza gideceğiz, dedi Melek Hatun. Size görkemli bir şölen var. Ağa Efendi çok sevinecek. Haydi yine öyleyse, çabuk eve gidelim. Acımızdan öldük, dedi Ağa Efendi. Poyraz'ın koluna girdi. Hep birden eve geldiler. Sofra kuruluydu. Kızlar leğen, ibrik getirdiler. Herkes eline yüzünü yudu. Zehra Poyraz'ın eline su dökerken elleri daha titriyordu. Poyraz'ın elleri titremeye başladı. Bu da Zehra'nın gözlerinden kaçmadı. İşlemeli, ince porselen tabaklar konmuş sofra şölen yemeklerini bekliyordu. Önce tüterek bir tencerede nane, sarımsak kokusuyla birlikte balık çorbası geldi. Zehra Öncelena'nın tabağına koydu çorbayı, sonra Melek Hatun'a, Poyraz'a, babasına, kaptana. "Elinize sağlık çocuklar, ne güzel yapmışsınız çorbayı, tıpkı ananız gibi," dedi ağa efendi. Ananız gibi dediğinde de pişman oldu, başını önüne eğdi. "Balığı nereden buldunuz?" "Hüsmen getirdi," dedi Zehra. "Hele, ne zamandır ortalıkta gözükmüyordu," dedi Poyraz. "Biz de onu arayıp sormadık. Çok güzel bir tekne almış Hüsmen. Tekneyi de ona ucuza nişancı bulmuş." Melek Hatun, "Nişancı onu yanına almış, bir de güzel balıkçılık öğretmiş," dedi. "Bize alınmamıştır inşallah." Çorbalar içilip bitirilince Nesibe çorba tenceresini, çorba kaselerini topladığı mutfağa götürdü, elinde de tencereyle geldi. Tencerenin kapağını açar açmaz tüten bir buğu ile birlikte salonu inceden bir koku aldı. Ağ efendinin burun kanatları titredi. "Buldum," dedi. "Yemeğin ne olduğunu bildim. Kabak çiçeği dolması. Nereden buldunuz kabak çiçeğini?" "Bilmiyoruz." "Nasıl olur da bilmezsiniz?" "Nişancı getirdi. Nereden getirdiğini ne bilelim, onu ancak Allah bilir. Ona şeytanı getirmiştir." Gülüştüler, Nesibe dolmaları tabaklara koymaya başladı. Çiçek dolmasının ardından başka ot yemekleri de geldi. Tencereler açılır açılmaz, ağa efendi hemen yemeğin hangi otun yemeği olduğunu söylüyor, hiç de yanılmıyordu. Yemeği bitirdiler, kahveleri içtiler. Gece yarısına kadar oturup konuştular. Melek Hatun gene Bin Pınarlı Kaz Dağı'nı, Kaz Dağı'nda her Hıdrellez'de yapılan törenleri, yüz dedenin hep birden saz çalmalarını, yüzlerce kişinin yan yana dizilip mengi dönmelerini anlattı. O anlattıkça ağa efendinin gözleri yaşla doluyordu. Söylentilere göre onlar da buralardan, Toroslardan gitmişlerdi. Yüzlerce insan mengi tutarak, semah dönerek, denizler aşarak gitmişlerdi o eski toprağa, görkemli dünyaya. "Uy," dedi Melek Hatun, "aşk ağlatır, dert söyletir. Bir daha görebilecek miyim dağımı? Mezarım bu adacıkta mı kalacak? Her yana aşılmaz deniz. Kıyamete kadar bu denizin ortasında mı kalacağım? Ya deniz adayı alır, dibine çekerse, ben, mezarım..." Poyraz'ın içi sızladı. "Melek Hatun," dedi, "sen ne zaman istersen seni Bin Çiçekli İda Dağı'na götürürüm. İstersen hemen, yarın sabah götürürüm." "Ah, kurbanlar olduğum Poyraz oğlum, sen dünya iyisisin, biliyorum. Götürürsün beni Bin Pınarlı, Bin Bir Çiçekli Dağı'ma beni. Ama benim Bin Bir Çiçekli, Bin Pınarlı, Bin Kadın, Bin Erkek, bir insanla mengi tutulan dağım yerinde duruyor mu ola? Şu uzak ötedeki dağın ardından bir kadın söylüyor türküyü. Türkü de o dağdan bu dağa geliyor. Tez gel ağam, tez gel. Olma muhannet. Gurbet icat eden görmesin cennet. Bin Pınarlı dağım yerinde duruyor mu ola?" "Görmesin," dedi ağa efendi. "Gurbet icat eden, savaş icat eden..." Melek Hatun ayağa kalktı. "Amanın, gece yarıyı çoktan geçti. Sultanımızı uykusuz koyduk." Poyraz'la Kadri Kaptan da ayağa kalktılar. "Kusura kalmayın efendim," dediler. "Sizi uykusuz koyduk. Yarın sabaha, sabah erkenden, daha gün ışımadan kahvaltıya bize gelin." "Ben de size süt sağır getiririm," dedi Melek Hatun. "Benim keçilerim Hızır'ın keçileri gibi olacak değil ya. Benimkilerin de sütle şifalıdır." "Sağ ol Melek Hatun." "Sen sağ ol sultanım." Poyraz eve geldiğinde Lena daha uyumamıştı. "İyi mi geçti?" "İyi geçti," dedi Poyraz. "Hem de çok iyi." "Kasabayı demiyorum yavrusu." "Ben de kasabayı demiyorum anası." "Allah için iyi kız, Allah için güzel. Ne diyorlar sizinkiler? Allah onu övmüş de yaratmış." "Ana uyuyacağım. Beni sabah gün ışımadan uyandır. Ağa efendi beni kahvaltıya çağırdı." Çarşabuk soyundu, yatağa girdi. Başını yastığa koyar koymaz uyudu. Lena sabaha kadar yatağında yarı uykulu, yarı uyanık kaldı. Daha gün ışımadan ayaktaydı. Hemen Poyraz'ı uyandırdı. "Sıcak su var. Tıraş ol, yüzünü yıka, ondan sonra git. Onlar daha uyanmadılar, ışıkları yanmıyor." Poyraz hamamlıkta yüzünü köpürte köpürte, hiçbir yerini kanatmadan sakalını aldı, yüzünü yudu, saçlarını taradı, belli belirsiz kolonya süründü, aşağı indi, bahçe kapısına gelince pencerelere baktı, evde ışık yoktu. Deniz kıyısına indi, pencerelere baka baka kumların üstünde yürüdü. Evin önünden uzaklaşmadan birkaç tur attıktan sonra geriye dönerken ışığı gördü. Olduğu yerde durdu. Gözleri ışıkta öyle kala kaldı. Az sonra evin kapısı açıldı, bir gölge balkona çıktı, sağa sola bakındı, içeriye girdi. Gölge onu görmüştü. Bir anda kendini merdivenlerde buldu. O anda da kapı açıldı. Zehra, "Buyur," dedi. "Babam uyandı, seni bekliyor." Nesibe mutfaktan elinde tüten bir porselen çaydanlıkla çıktı. "Hoş geldin," dedi. Ağa efendi dalgındı. Biraz sonra kendine geldi, ayağa kalktı, sağ koluyla kucakladı onu, kahvaltıya oturdular ve kahvaltılarını çabuk yapıp dışarıya çıktılar. Kızlar daha çaylarını bitirmemişlerdi. Ayağa kalktılar. "Aceleniz ne?" diye şaşkınlıkla sordu Zehra. "Melek Hatun daha gelmedi." "Çok acelemiz var kızım, Menekşelere gidiyoruz. Menekşeler daha geçmeden, Melek Hatun gelince söylersiniz," dedi ağa efendi. Zehra düşündü kaldı. Kendi kendine güldü. Birkaç saat, birkaç gün geç kalsalar Menekşeler hemen geçecek miydi? Merdiveni hızla indiler, çeşmeden birer avuç su içtiler, çalılıklara yürüdüler. Ağa efendi bir an önce Menekşe görmek için o kadar çabuk yürüyordu ki Poyraz arkasından yetişemiyordu. Çalılığa girdiler, günün ışımasına daha çok vardı, inceden esen bir yel türlü kokular getiriyordu. Bulundukları yerden deniz apak görünüyordu. "Kıyıya inersek şimdi deniz Menekşe'ye keser," dedi Poyraz. "İşte şu anda, şu ince yel eserken dünya ne güzel," dedi ağa efendi. Poyraz bir yandan konuşuyor, bir yandan adaya geldiği sabahı düşünüyordu. Deniz gene böyle apaktı. Adaya çıktığında gene böyle bir yel esiyor, kokular geliyor, her yer Menekşe'ye kesiyordu. Adaya çıktığında kendisini Vasili adındaki ölümün Azrail olmuş beklediğini bilmiyordu. Ve Bedevi Şeyhinin bu adada kendini bulabileceği de hiç aklına gelmiyordu. Gözleri İda Dağı'ndaydı. Bu alacakaranlıkta çalılar yararak, uzun boyu, derin, durun mavi gözleriyle, gamzeleri daha çok çukurlaşarak, sarı saçları ışılayarak, Zehra geliyordu gözlerinin önüne. Nereye giderse gitsin, ne düşünürse düşünsün, hep Zehra'yı görüyor, hep Zehra'yı düşünüyordu. İda Dağı hikayeleri anlatmıştı ona ağa efendi. Buralarını, buralarının tarihini iyi biliyordu Musa Kazım ağa efendi. Çok okumuş bir insandı ağa efendi. Poyraz ona gittikçe hayran oluyor, saygısı artıyordu. Ona boyuna ağa efendi demek de hoşuna gidiyordu. Onlar çalıların içinde durmuş denizi, karşı dağları seyrederken alacakaranlık biraz daha ışıdı, deniz çok yıldızlı gökyüzü Menekşe'ye kesti. Çalıdan çalıya gerilmiş örümcek ağları ortaya çıktı. Ağlar çok büyüktü, üstlerine çiğ düşmüştü. Ortalık ışıyınca çiğ damlaları parlamaya başladı. Ortalık biraz aydınlanınca da çiğler silindi gitti. Ağa efendi, "Baksana," dedi. "Ben hiçbir zaman böyle büyük örümcek ağa görmedim. Buranın örümcekleri nasıl, zehirli mi?" "Bilmiyorum. Vasili'ye de sormadım. O buraları bilir." Örümcek ağlarına takılmış sinekler, türlü böcekler akıbetlerini bekliyorlardı. Ağa efendi örümcek ağlarına o kadar dalmış gitmişti ki Menekşeleri, İda Dağı'nı, apak kesilmiş denizi unutmuştu. Çalıların içinden pınara doğru çıkıyorlardı. Ağa efendi birden durdu. "Baksana evlat," dedi. "Bu su nereden geliyor?" "Pınarın ayağı," dedi Poyraz. "Denize kadar akar." "Ne güzel pınar," dedi ağa efendi. "Ben hiçbir yerde, hiçbir dağda böyle ışık gibi kaynayan bir su görmedim. Melek Hatun duymasın, onun bin bir pınarlı İda Dağı'nda bile böyle bir pınar olamaz." "Bizim Toros dağlarında vardır efendim." "Sanmam," dedi sertçe ağa efendi. Poyraz üstelemedi. "Belki de yoktur efendim. Toros dağları o kadar uzundur ki Çukurova'yı bir ay gibi çevirir, ondan sonra da doğuya, batıya uzar gider. Biz Toroslara bin boğalar deriz. Biz de Çukurova'ya Kilikya deriz. Tarihte Çukurova'nın adı Kilikya'dır. Kaz Dağı'nın adı nasıl İda'ysa." "Sağ olun efendim. Kaz Dağı'nın adının İda olduğunu ben Vasili'den duydum. Kilikya'yı da sizden." "Yahu Poyraz oğlum," dedi, elini Poyraz'ın omuzuna koydu. "Biz niçin gelmiştik buraya gün ışımadan? Hemen başlayalım." Bir çalının önüne diz çöktü, dalları kaldırdı, altlarına baktı. Bir süre böyle başını çalı dallarının altına sokarak bütün kökleri dolandı, başını çıkardı. "Yok efendim," dedi. "Geçmiş, Boynu eğri mor menekşe yok ya, kökleri yaprakları duruyor. Bakar mısınız? Ağa efendi onun yanına diz çöktü, eğildi, başını dalların altına soktu. İşte şu yapraklar menekşe yaprakları, şu ince kökler de, her kökten en çok 5 küçücük mor çiçek çıkar, kokusu da 4 bir yanı sarar. Demek 10-15 gün önce gelsek görecektik, hep çalı diplerinde mi yetişir bu? Hep çalı diplerinde. Kalktılar, dizlerini çırptılar. Pes etmek yok, dedi Poyraz. Her çalının altına bakacak, varsa size haber vereceğim. Bütün binboğalar mor menekşedir. Sağ ol oğlum. Poyraz önden yürüyor, her çalının önünde diz çekiyor, kökü dizleri üstünde dolanıyordu. Durmadan da Pınar'ın ayağını bir o yana, bir bu yana geçiyordu. Akan suyun her iki yanı da taze, yeşil çimenlikti. Yeşil iki çimen çizgisi de suyun her iki yanından, kayalıkların dibinden kaynayan Pınar'dan denize kadar iniyordu. Poyraz her çalının dibinden kalkışından sonra, ''Umudum gittikçe güçleniyor. Bir çalı dibinde menekşeler görecek ve koklayacağız. Gittikçe yaklaşıyoruz çiçeklere. Yaprakların arasında daha yeni kurumuş menekşeleri görüyorum.'' Poyraz çalının dibine diz çöküyor, çöker çökmez de başını dalların altına sokup dolanıyor, hemen kalkıp öbür çalıya koşuyordu. Pınar'a yaklaşırken bir çalının dibinden fırladı, ''Buldum, buldum.'' dedi. Çalının altını fır dolayı bir menekşe almış bir... Ağa efendi birkaç adımda hemen çalıya vardı, diz çöktü, dalları kaldırdı, başını altına soktu, dizlerinin üstünde yürüyerek burun deliklerini açılmış bütün çalıyı dolandı, başını kaldırdı, yüzü mutluluktan mestti. Bu koku, bu renk, durmadan yineliyordu. Bu koku, bu renk, bu koku, bu renk. Sarhoş gibi yalparayarak Pınar'ın yanına koştu, önüne diz çöktü, birkaç avuç su içti, çimenlerin üstüne oturdu, başını dizlerin üstüne koydu, yumuldu. Bu küçücük toprak parçası denizin ortasında. Uçan kuştan, koskocaman, çarşaflar kadar ağlar kuran örümceklerden, kara benekli, kıpkırmızı uğur böceklerinden. Pınar'ın suyunun üstünde yüzen kaygan böcekleri, gölgeleri Pınar'ın ak çakıl taşlarının üstüne düşen, durmadan o köşeden bu köşeye kayan, öbür köşelerde kaymak için bekleyen 3-5-7 böcek, kıpırdanmadan duran, sonra da birden kayma oyunlarına başlayan. Her şey, her yaratık, arılar, sert kanatlı böcekler, her şey, her yerden bu adaya gelebilir. Gelme olanakları var ama bu kaygan böcekleri nereden, ne için bu adaya nasıl gelebilirler? Bir kuş mu kanadında getirir, bir arı mı ağzında, bir sinek mi kanadında, uçup gelen bir tohum mu özünde getirir? Ya şu menekşeler, ışıklardan uzak, kuytularda, yoğun kokusu insanın derisinin altına sinen, iliklerine kadar işleyen, şöyle bir koku dünyanın neresinde bulunur? Gece gündüz koku esen bu ince yel, nereden geçerek gelir? Ve incir ağaçları yakında oluşacak, sarı, ballı incirler, pembe narlar, her biri çocuk başı büyüklüğünde, bağlardaki üzümler, her şey bir tansıkta. İnsan inanamıyor. Bu küçücük ada ne kadar zengin. Bu küçük ada bu kadar zenginse, kim bilir bu dünya ne kadar zengin. Çalıların üstünde kanatlarını açıp kapatan kelebekler. Kanatların üstü yaldızlı mor kadife. Kanatlarının altı öyle bir kırmızı ki görünmüş değil. Yumuşak, kadife, görenin içi gider. Menekşe kokusu almış bir başı döner ve atlar, ince, soylu, hüzünlü, ceren gözlü, kederli. Düz ovada koştuklarında süzülen, yeleleri kaval gibi dürülen. Başını kaldırdığında öyle oluyordu. Poyraz da Pınar'ın öbür yanına oturmuş, sırtını kayalığın turuncu çizgisine dayamış, o da dünyayla ilişkisini kesmiş, içine kapanmış, gözlerinin önünden geçen Zehra'nın sarı saçları, titreyen memeleri, inceden şırıldayan Pınar'ın aydınlık suyu, şırlayarak Pınar'a düşen gün ışığı. Ve Dicle Nehri'nin kıyılarında, kumların üstünde seyren, durmadan kanayan Yezidi kızların kuma belenmiş memeleri, gökte dönen ve titreyen, seyren, kanayan kızların kökünden kesilmiş memeleri, üstüne kanatlarını dikerek, kısarak inen yırtıcı kuşlar. Yırtıcı kuşlar memelerin üstüne inerken Poyraz gözlerini kapattı. Memelerin üstüne kanatları dürülmüş kuşların indiği ne zaman görse gözlerini kapatıyordu. İkisi birden ayağa kalktı, zeytinliğe saptılar. Konuşmadan iskeleye indiler, sedire oturdular. Onlar oturur oturmaz hangi yönden geldiyse Zehra karşılarında bitiverdi. Gamzelerini çukurlaşarak, gözleri, saçları, elleri bütün bedeniyle gülümseyerek. Onu böyle görür görmez Poyraz da gülümsedi. Onların gülümsemesi Ağa Efendi'ye de geçti. Ağızları kulaklarında bir süre güldüler. Menekşeler dedi Ağa Efendi. Gördüm. Boynu eğri mor menekşeler. Her bir yerim menekşe oldu. Menekşe kokuyorum. Sevgi dolu gözlerle bir Zehra'ya, bir Poyraz'a baktı. Zehra ile Poyraz onun gözlerindeki mutluluğu, mutluluğun arkasında da onulmaz kederi gördüler. Bu sabah siz gittikten sonra nişancı geldi eve. Türlü çeşit balık getirdi. Bir de kocaman, kırmızı bir balık getirdi. Bunu çorba yaparsın, dedi. Ben de bu kırmızı balığın çorbası nasıl yapılır, dedim. Lena sana öğretir, dedi. Ben şimdi gider Lena'ya söylerim, gelir birlikte yaparsınız balık çorbasını. Benim çok işim var, ben gidiyorum, dedi. Denizlerdeki bütün balıklar beni bekliyor. Köylerdeki, kasabalardaki bütün balık sevenler de beni bekliyorlar, dedi, gitti. O gider gitmez de Lena geldi. Size bir balık çorbası, bir balık çorbası yaptık, hem de sarımsaklı, hem de nar ekşili. Lena balık yemeklerini çok iyi biliyor. Hepsini de bana öğretecek. Ben de size her gün balık yemeği yaparım. Şimdi yaptığınız balık yemekleri hazır mı? Sen onu söyle bana. Hazır baba, dedi Zehra. Karnımın zil çaldığını iyi bilmişsin. Sağ ol güzel kızım. Zehra 10 yaşında bir kız çocuğu gibi kızarıp bozarıyor, gülüyor, şakalaşıyordu. Nişancıyı görmeliydiniz. 10-15 yaş gençleşmiş, yüzüne kan gelmiş, sevincinden yerinde duramıyor, ayakları toprağa basmıyordu. Sofra hazır mı? Sofra hazır ya, çorba soğudu. Isıtayım da size hemen haber veririm. Koşarcasına oradan uzaklaştı. Kanım menekşe kokusu, menekşe moruk akıyor. Bir de bahar başlarken, bir de çalıların dibinde top top olmuş menekşeleri insan koklarsa, mosmor olmuş, açmış menekşeleri, hele bir bahar gelsin, hele bir bahara erişelim. Ah ah diye içini geçecekti Ağa Efendi. Ah ki ah, Poyraz oğlum dedi. Ben kışa kalmaz Girit'e dönerim. Dönerim de bahar burnumda gösterir göstermez çalılıklara koşar, çalıların önünde yatar boynu eğri mor menekşeleri koklarım. Koklar da seni, adayı, arkadaşlarını, nişancı veliyi hatırlarım. Poyraz'ın tepesinden kaynar sular döküldü. Bu buradan çiftlik alan kişinin, bu menekşelere deli olan kişinin artık Girit'e gitmekten vazgeçtiğini sanıyordu. Peki Girit'e dönünce kızlarını kime verecekti? Orada hiç Türk, Müslüman kalmış mıydı? Ağa Efendi durmadan konuşuyor, Poyraz'ınsa ağzını bıçaklar açmıyordu. Ağa Efendi, Poyraz'ın yüzüne bir baktı ki ne görsün, Poyraz'ın yüzü ölü yüzü gibi. Tam bu sırada Zehra geldi. Poyraz'ın yüzünü görür görmez bir tuhaf oldu. Çorba ısınıyor baba, dedi. Poyraz zorla doğruldu, ayağa kalktı, yalpalayarak eve yürüdü. Eve çıktılar, Zehra çorba tenceresi elinde tüterek masaya geldi. Tencereyi bambu nihalenin üstüne koydu. Balık çorbasının kokusundan burunlarının delikleri genişledi. Ağa Efendi bu kokuyu iyi bilirdi. Poyrazsa böyle bir çorbayı ilk olarak içecekti. Suratı gittikçe asılıyor, bu da Ağa Efendi'nin canını çok sıkıyordu. Bahara kalmaz biz bu güzel adadan memleketimize, ata yurdumuza döneriz. Gideriz de canımızın yarısı burada kalır. Yalnız şu şöyle biline ki, bundan sonra bir vatanım da burası, bu uslu deniz. Ben bu çiftliği burada boşuna kurmuyorum. Girit buraya ne kadar ki? 6 aya bir, 3 aya bir, ayda bir, hiç olmazsa yılda bir ben buraya dostlarımın ve de atlarımı görmeye gelirim. En azından her bahar ben buraya menekşe koklamaya gelirim. Zehra'ya döndü, Nesibe onun yanındaydı. Her bahar buraya geliriz, değil mi Zehra, Nesibe? Her bahar geliriz baba, dedi Zehra. Geliriz, dedi Nesibe. Poyraz oğlumun konuğu oluruz. Bağışım üstünde yeriniz var. Poyraz oğlum isterse bizimle Girit'e gelir. Sağ olun efendim. Ağa efendi mavi gözlerini Poyraz'ın gözlerine içine dikti. Poyraz'ın yüzü bir anda değişmiş, gözleri de gülüyordu. Zehra'nın da gözleri gülüyordu. Memnun oldun oğlum. Ne buyurursanız bağışım üstün efendim. Benim adada kalmam da iyi değil efendim. Yüreğinin başına bir ışık düşmüş, rahatlamıştı. Poyraz bundan sonra ne yediğini bilmiyordu. Bir şeyler yiyordu ya, rahatlamıştı. Girit'e değil, cehenneme bile giderdi. Hem Girit'e gidip öldürülmekten kurtulacak, hem de sevdiğine kavuşacaktı. Bir taşta iki kuş. Emriniz başım gözüm üstüne efendim. Siz nereye giderseniz. Siz sağ olun oğlum. Şu güzel, cennet gibi, boynu eğri mor melekşeli böyle bir adayı bulmuşken, şu karşıdaki kutsal İda Dağı'nı görmüşken, ortasına pınar kaynayan çiftliği almışken, o güzel insanlarla komşu, dost olmuşken, insan buralarını bırakır da gider mi? Gitmez ama ne ilersin, dedi Poyraz. Zehra'ya baktı, gülümsüyordu. Poyraz gözlerini Zehra'dan ayırmadan ayağa kalktı. Efendim bana izin verir misiniz? Eve gitmek istiyorum. Ağa efendi de ayağa kalktı. Güle güle oğlum, iyi uykular yavrum. Üçü birden onu merdivenin başına kadar uğurladılar. Ağa efendi onun koluna girdi, merdiveni birlikte indiler. Ağa efendi o kadar kıvançlıydı ki hiç yapmadığı bir işi yaptı. Poyraz'ı kucakladı, öptü. Poyraz o gece yatağında döndü durdu. Uyuduğunda sabaha yaklaşmıştı. Bu adada geceleri ne kadar geç uyursa uyusun, daha tan yerleri ışır ışımaz uyanıyordu. Gün ikindi oldu, daha Poyraz uyanmadı. Lena bu işe çok üzülüyor, ikide bir de Poyraz'ın uyuduğu odaya gürültü patırtıyla giriyor, çıkıyor, Poyraz'ı uyandıramıyordu. Çınar altından Kadri Kaptan'ın sesi geldi. ''Lena ana, Lena ana, Poyraz reis nerelerde, onu arıyorlar. Gel buraya Kadri Kaptan.'' Kadri Kaptan merdivenin altında bitti. Kaptanımı yukarıda çık da onu uyandır. Gün kuşluk oldu, daha uyanmadı. Çok mu gerek sana Poyraz? Bana bir gereği yok. Kasabadan iki adam getirdim. İkisi de doktor zabitmiş. Poyraz reisi arıyorlar. Çık yukarı da onu uyandır. Ben onu uyandırmaya kıyamıyorum, dedi. Kadri Kaptan basamakları ikişer ikişer atlayarak çıktı. Merdivenin çıkardığı sesler herkesi uyandırırdı ya, Poyraz uyanmadı. Poyraz reis, Poyraz reis, uyansana, misafir geldi. İçeriye girdi, yatağın yanına oturdu. Poyraz reis, Poyraz reis diye bağırdı. Uyan Poyraz reis. Poyraz sıçrayarak uyandı, gözlerini ovuşturdu, sağına soluna bakındı. Yeniden yatmaya hazırlanırken Poyraz reis diye telaşla bağırdı Kadri Kaptan. Poyraz reis, Poyraz gözlerini şaşkınlıkla Kadri Kaptan'ın yüzüne dikti. Poyraz reis, iki adam geldi. İkisi de doktor, ikisi de zabit. İskelenin üstünde dikilmiş duruyorlar. Bir tekne dolusu öteberileri var. Tekneden iskelenin üstüne üç adam çıkarıyor. Çıkarıyorlar, çıkarıyorlar, bitmiyor. İskelenin üstünde bir tepe gibi yığdılar. Sen ne diyorsun kaptan? Poyraz daha kendine gelememişti. Sen ne diyorsun kaptan? Tepe gibi yığılan ne? O adamların öteberileri. Hangi adamların? Doktor zabitlerin. Doktor mu? İki tane doktor. Biri topal, biri çolak. Topal olanın bir kulağı da yok. Kulaksız doktor. Hadi sen git kaptan. Ben hemen giyinip gelirim. Poyraz alelacele giyindi, tıraş oldu, aşağı indi. Koşarcana iskeleye gitti. Doktor Salman Sami onu gülerek karşıladı. Poyraz içinden bir belaya düştük ki, bela derim sana. Allah sevdiği kulunu şu doktordan esirgesin, dedi. Hoş geldiniz binbaşım, sefalar getirdiniz, bizi mutlu ettiniz. Kucaklaştılar. Doktor Halil Rifat Bey, burada birlikte şu kilisede, Çanakkale'de yaralanan askerlere baktık. Hoş geldiniz doktor bey. Size sözün ettim Poyraz Bey, Allahu Ekber Dağı'ndan geriye kalan nadir zabitlerdendir. Allah Allah, dedi Halil Rifat. Demek Allahu Ekber Dağı'ndan sağ bir tek kişi kalmış ha, 90 binden bir tek asker ha, bir değil, 10 kişi bile kalmıştır, 90 bin kişiden 10 kişi ha, bana göre 10 kişi, bitlerin merhameti, bitler kana doymuşlar da şu 10 kişiyi de Enver Paşa'ya bağışlayalım demişlerdir. Gülüştüler. Kaptan, sen Vasili'yi ara bul, hemen gelsin. Onunla işimiz var. Bir de Ağa Efendi'ye selam söyle. Misafirler geldi, çınarın altına buyursun. Çınarların altına gittiler, sedirlere oturdular. Poyraz doktorlara Musa Kazım Ağa Efendi'yi, Ağa Efendi oraya gelinceye kadar anlattı. Girit'ten geldiğini, orada at çiftlikleri olduğunu, Avrupa'da kral, lord, zengin ahırlarına soylu atlar yetiştirdiğini, karşı kıyıdaki bir Rum çiftliğinin satın aldığını, mübadelede buraya gelirken vapurda karısının öldüğünü, kadının ölüsünü de denize attıklarını söylerken Ağa Efendi göründü. Hep birden ayağa kalktılar. Ağa Efendi, hoş gelip sefalar getirdiniz dedi, oturdular. Doktor Salman Sami Bey, binbaşı, Doktor Halil Rifat Bey, yüzbaşı. İkimiz de malulen mütekaitiz efendim. Çanakkale Savaşımızdan geriye sağ olarak hangi zabit kalmışsa malulen mütekaittir. Demek böyle bir savaştı Çanakkale Savaşı diye şaşkın konuştu Ağa Efendi. Öyle bir savaştı ki bütün Anadolu'yu yuttu, ocağımızı söndürdü, kökümüzü kuruttu. Koca Osmanlı İmparatorluğunu yok etti. Daha ne olsun, milyonlarca insanı yerinden yurdundan etti. İnsanlar arasına düşmanlık tohumları atması da cabası. Savaştan geriye kalmış her insan sakattır, yarı ölüdür. Savaşmış her kişi savaştan önceki kişi değildir. Yıpranmış, sakatlanmış bir kişidir. O kişiler ölünceye kadar mutlu olamaz, o pis dünyayı unutmak için böyle kaçacak bir ıssız dünya ararlar. Olsa olsa insanın derdine Allah'ın böyle özenerek yarattığı böyle bir ada dermanı olabilir. Ben yurdumdan yuvamdan ayrıldım, karım yolda vapurda öldü, onu denize gömdük, balıklara yem oldu. Diyeceksiniz ki toprağa gömseydik, orada da yılana, çıyana, yeraltı böceklerine yem olacaktı. Vasili geldi, Poyraz. Vasili, benim en yakın arkadaşım, Çanakkale'de çarpışanlardan, sonra da İstiklal Harbi zamanında amele taburunda vazife görenlerden, doğma büyüme de bu adalı. Niçin mübadeleye tabi olmamış diye sordu Doktor Salman Sami. Yoksa Vasili Bey bir İstiklal Harbi kahramanı mı? Hayır efendim, onun kütüğü İstanbul'da. Biliyorsunuz efendim, İstanbullular, Gümülcineliler mübadele dışında kaldılar, Lozan konferansında çıkan karara göre. Vasili ayakta bekliyordu. Buyurun efendim, bir emriniz mi var? Poyraz, kusura bakma Vasili, doktor beylerin evlerini bulacaksın, olur mu? Baş üstüne dedi Vasili, doktor beyler hoş geldi. Hoş bulduk dediler, ikisi iki yerden kalktılar. Buyurun oturun efendim, kahvaltı yapalım. Bu arada tekne de boşalır, biz de evleri yerleştiririz. Kahvaltıyı beklediler. Lena ile kaptan Vasili Hüsmen büyük sinenin içinde kahvaltıyı getirdiler. Sahanları, çatalları, bıçakları, kaşıkları örtüyle kapladıkları masanın üstüne koydular. İşlemeli porselen çaydanlık tütüyor, mis gibi çayın kokusu ortalığa yayılıyordu. Vasili çayları geniş ağızları yaldızlı cam bardaklara koyuyordu. Masa tereyağı, bal, türlü peynir, türlü zeytin, taze yeşil biber, domates, tandır ekmeğiyle donatılmıştı. Doktor Salman Sami 40 günlük açlıktan çıkmış gibi atıştırıyor. Uzun yıllardır, uzun uzun yıllardır böyle bir kahvaltıya, yemek masasına oturmadım. Vallahi de billahi de oturmadım diyordu. Kahvaltı uzun sürdü. Bu arada Melek Hatun, Baytar, Hüsmen de gelmiş kanepelere oturmuşlardı. Poyraz onları doktorlarla tanıştırdı. Bizden başka adada birkaç kişi daha var. Bu geceki şölende herkes bulunacak. Efendim, bu da Baytar kardeşimiz. Eski ada sakinlerinden, zabit. Müşerref olduk efendim. Adamız epey kalabalıklaşmış, dedi Salman Sami. Yakında dolar, dedi Hüsmen. Böyle bir cennetten kimsenin haberi yok. Yakında adamız öylesine dolacak ki, kimseyi oturtacak yer bulamayacağız. Bu adayı gören buradan ayrılamıyor. Balığa kim çıkacak, diye Vasili'ye bakarak sordu Poyraz. Ben çıkacağım dedi Vasili. Evleri göstereyim de. Önlerine düştü. Musa Kazım Ağa Efendi'nin evini iki ev geçince yan yana yapılmış evlere geldiler. Bu evlerin sahipleri burundaki yıkılan evlerin sahipleri kadar zengindiler. İyi insanlardı. Ortalıkta gözükmezlerdi. Sanki adada böyle iki aile yaşamıyordu. Adalılar Yunanistan'a giderken onları göçmenler arasında kimse görmedi. Evler bahçe içindeydi. Her bahçede de yan yana üç nar ağacı göze çarpıyordu. Büyük, dalları bahçe ağalının dışına taşmış incir ağacının meyveleri sarardı sararacaktı. Diplerinden balları aktı akacaktı. Bütün bahçeye domates, biber, patlıcan dikilmişti. Bahçenin susuzluktan kurumasına karşın yer yer yeşilliğini korumuş fidanlar arasından kırmızı domatesler gözüküyordu. Halil Rifat Bey diye çağırdı Vasile. Buyurun efendim, bu ev sizin, anahtar üstünde, açıp girin, hayırlı olsun, uğurlu gelsin. İkinci eve yürüdü. Doktor Salman Sami de onunla birlikte yürüdü. İkisi birden kapıya geldiler. Buyurun Salman Sadi Bey. Anahtar üstünde. Hayırlı olsun, uğurlu gelsin. Onlar içeriye girdiler. Ötekiler bahçenin içinde sessizce beklediler. Salman Sami Bey'in bahçesinin deniz yanındaki köşesinde ulu bir incir ağacı yükseliyor. İri meyveleri neredeyse çatlayacak ve balları akacaktı. Bu bahçe de Halil Rıfat Bey'in bahçesinin tıpkısıydı. Yer yer kırmızı domatesler, kurumuş biber, patlıcan, domates kökleri. Biraz sonra doktorlar evlerinden çıktılar, çınarların altına geldiler. Poyraz, Halil Rıfat Bey'e, ''Doktor'' dedi, ''Hüsmen'le Kadri Kaptan'ı yanınıza alın da iskeleye gidin. Tekneden çıkan kendi öteberilerinizi ayırın da başka başka yerlere koyun da arkadaşlar evlere taşısınlar.'' Tekneden o kadar çok eşya çıktı ki, koltuklar, masalar, sandalyeler, halılar, pencere perdeleri, karyolalar, ilaç kutuları, iskele baştan sona kadar eşyayla doluydu. Öteberiler birbirlerine karıştı, ayırdılar. Halil Rıfat kendi öteberilerini bir uçtan evine taşıtmaya başladı. Gün kavuşurken iskelenin üstünde öteberiler evlere taşındı, bitti. Kuru zeytin kütükleri, odunları çoktan yakılmış, neredeyse köze kesip kül bağlayacaktı. Balığa çıkmış Vasili ile Baytar fazla gecikmediler. Livar dolusu balıkla geldiler. Balıkları kovalara doldurup denizin kıyısına gittiler. Özenle temizlemeye başladılar. Onların yardımına Lena ile Melek Hatun da koştu. Temizledikleri balıkları getirdiler, közlerin üstüne attılar. Çok önceden şaraplar, sakız rakıları, rakılar hazırlanmıştı. Pişen balıkların ilk ikisini Poyraz getirdi. Salman Sami ile Halil Rıfat Beylerin tabaklarına koydu. Üçüncü balığı da Ağa Efendi'ye getirdi. ''Hele sen de otur.'' dedi Poyraz'a Hüsmen. Poyraz oturdu. Tabağına bir mercan getirildi. Köz yığınının üstü balıklarla dolmuştu. Balıklardan yoğun duman tütüyor, pişmiş balık kokusu dört yanı sarıyordu. Herkes masaya oturmuş, herkesin tabağına da birer balık konmuştu. En sonunda elinde tabağıyla Vasili geldi, masaya oturdu. Onun bardağına da Poyraz şarap koymuştu. Poyraz kadehini kaldırdı. Şerefe dedi. Hoş geldiniz adamıza muhterem doktorlarımız. Bizden önce şu ada sizindi. Muhterem binbaşı, muhterem yüzbaşım, şerefe. Kadehler hep birden kalktı, tokuşturuldu. O kadar da çabuk geldiniz ki balıktan, gitmenizle gelmeniz bir oldu. Bu kadar zamanda bu kadar çok balığı nasıl yakaladınız? Nişancı Veli sayesinde. Nişancı bize nişanlar belirledi. Bu nişanlar balığı çok, balığı kum gibi kaynayan taşlar. Attık oltayı, çektik oltayı. Bir anda livar doldu. Biz de hemen döndük. Nişancıya ne oldu yahu? Günlerdir onu göremiyoruz. Adaya hiç uğramıyor diye sordu Poyraz. Torunlarını da mı görmeye gelmiyor? Günlerdir kimse görmüyor onu ya. Bizden başka herkes görüyormuş. Nişancı bu denizlerde dillere destan oldu. Denizlerde balık bırakmamış diyorlar. Balıkları da buralardan, başka yerlerden tutup kasabalara, köylere, yani böyle uzak yerlerden götürüyormuş. Balık satmadığı bir köyün, kasabanın önüne, orada durup denizin yüzüne bir zaman bakıyor, balıkların kaynaştığı yeri buluyor, sür Ahmet oğlum oraya diyormuş, balığını tutuyor, livarlarını dolduruyor, karşısındaki köyün, kasabanın yolunu tutuyormuş. Köyün, kasabanın iskelesinin üstüne çıkıyor, bağırmaya başlıyormuş. Öyle bir sesi varmış ki köyün öbür ucundan duyuluyormuş. İskele kalabalıklaşınca da livardan bir balık akıyor, oynar oynar balığı kaldırıp güneşe tutuyormuş. İkinci balığı alıyormuş livardan, gene güneşe tutuyormuş. Bundan sonra da ver Ahmet balıkları diyormuş. Ne kadar balık tutmuşsa hepsini gün kavuşuncaya kadar satıyormuş. O kadar balık tutmuş, o kadar balık satmış ki teknede parasını koyacak yer bulamıyormuş. O gece bir kasabaya çekiştirdiler, bir de nişancıyı konuşturdular. Herkes nişancıya o kadar hayrandı ki nişancı bahsi kolay kolay kapanacağa benzemiyordu. Salman Sami Bey, "Bu dünyada böyle insanlar var. Harpte de böyle insanlar gördük. Şaşkınlıklar yaşadık. Pire Hacı derdik adına. Urfalı bir nefer vardı. Bir gün yüzbaşı emir verdi Pire Hacı'ya. Kısa boylu, irice bir oğlan kadar genç bir adamdı. Yüzbaşı ona, "Git," dedi. "Şu tepenin dibindeki cephaneliğe bir ateş atla gel," dedi. Pire Hacı esasa uydu. "Şu tepenin altındaki cephaneliğe ateş atıp geleceğim," dedi. Biz hepimiz şaşırmıştık. Güpegündüz Pire Hacı her yanda düşman askeri kaynarken bu işi nasıl yapacaktı? Bekledik. Akşamüstü karanlık çöktü çökecek. Birden tepenin altından yalımların üst üste patladığını, ardından da altımızdaki toprağın her patlamada sallandığını, kayaların birbirlerine girdiğini, ne yemek yedik ne su içtik. Pire Hacı'ya ne oldu diye merakımızdan ölüyorduk. Gece yarısına kadar bekledik. Bir de baktık ki hacı karşımızda yüzbaşıya tekmil veriyor. O tepeye gidilmiştir, cephanelik bulunmuş, ateşe verilmiş, geriye dönülmüştür kumandanım.